23. ayrım, sayfa 192. Todorov, bu iki türün özelliklerini kendinde toplayan üçüncü bir tür saptar. Suspense, gerilim romanı. Bu üçüncü türün tipik örneklerinde roman kahramanı çoğu kez dedektifin kendidir bu. Bir cinayet olayına karışmıştır ve cinayeti işlemediği halde şüpheler onun üzerinde toplanmakta ve bütün deliller onun suçlu olduğunu göstermektedir. Bundan ötürü suçsuzluğunu kanıtlamak için gerçek katili bulmak zorundadır. Ama bulana kadar da sürekli kaçması, polise yakalanmaması gerekmektedir. Klasik türde olduğu gibi burada da iki öykü var. Biri cinayetin, biri de çözümünün öyküsü. Ama çözümün öyküsü ikinci türde olduğu gibi heyecanlı serüvenler içinde geçer ve okuru sürükleyen katil kim merakından çok kovalanan kahramanın bu gerilimli kaçış öyküsüdür. Kurt Kanunu'nda işte bu üçüncü türün kurgusunu buluruz. Kara Kemal, Mustafa Kemal'i öldürmek üzere harekete geçen bir suikast hazırlayıcısı sanılmakta ve suçsuz olduğu halde kaçıp saklanmak zorunda kalmaktadır. Bu gerilimle kaçıp kovalamaca süresince bir yandan suikast olayının gelişimini izler, nedenleri üzerinde düşünür ve yavaş yavaş işin iç yüzünü kavrar. Gerçek suçluyu da bulur ama bu buluş onu ölümden kurtaramayacaktır yine de. Zaten yazarın amacı kahramanı kurtarmak değil, yıllar sonra gerçek suçluyu okura açıklamaktır. Görüldüğü gibi bu yapıtta da iki öykü var. Birincisi, dedektif romanındaki cinayet öyküsünün yerine tutan suikast öyküsüdür. İkincisi, bu suikast girişimi üzerine başlayan kaçışın ve suikastin esrarını açıklığa kavuşturma çabasının öyküsü. İki öykü iç içe aynı zamanda gelişmektedir. Çember daralırken kendi kurtuluş yollarını arayan ve verileri değerlendiren Kara Kemal'in kafasında son yıllara ait tarihsel olaylardan oluşan birinci öykü şekillenmeye başlar. Şimdi bu iki öyküyü inceleyerek kurgunun nasıl işlediğine ve dolayısıyla romanın ideolojisine geçebiliriz. Metin üç bölüme ayrılmış. Kanlı tuzak, sürek avı, insanlık sorunu. Roman, suikastçilerden üçünün, Ziya Hurşit, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf, Mustafa Kemal'i öldürmek üzere İstanbul'dan İzmir'e vapurla hareket etmeleri gibi okuru daha ilk sayfada saracak heyecanlı bir olayla başlar. Abdülkerim'in kişiliğini belirten bir çapkınlık serüvenini izledikten sonra Kara Kemal konusuna geliriz. Yazar, suikast girişiminden onun hiç haberi olmadığını belirtmek amacıyla düzenler ilk olayları. Abdülkerim'in arkadaşı Baytar Rasim, duyduğu bazı haberler ve bir mektup işi nedeniyle suikastin haber alındığı kuşkusuna kapılmıştır. Gelir uyarır Abdülkerim'i. Bu ikisi, diğer suikastçilere cesaret vermek için çok sevdikleri ve saydıkları Kara Kemal'i de işin içinde gibi göstermiş olduklarından telaşa kapılırlar ve Abdülkerim onu bir yerde saklamak amacıyla Kara Kemal'in evine koşar. Dediğim gibi her şeyden önce Kara Kemal'in suçsuz olduğunun ve böyle bir suikasti onaylamadığının belirtilmesi gerektiğinden evdeki konuşmalar da bunu sağlamaya yöneliktir. Abdülkerim suikast işini hiç açmadan Kara Kemal'i evden uzaklaştırmaya çalışırken Kara Kemal'in odacısı iki polisin yazıhaneye gelerek kendisini aradıklarını haber verir. Yalnız Kara Kemal'in değil, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Kazım Karabekir Paşa gibi önemli kişilerin de göz hapsinde tutulacağını öğrenmiştir. Kara Kemal'in tepkisi, Terakkiperver Parti'nin adamlarını kolluyorlar. Olur, haklı adamlar. İsyan çıktı doğuda. Bastırıldıysa da örfi idareler duruyor. İstiklal mahkemeleri çalışıyor. Biri jurnal vermiştir işgüzarlık edip. Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Sayfa 69. Bundan ötürü de reddeder Abdülkerim'in savuşma önerisini. Ancak o zaman Abdülkerim suikast işini açıklar. Ama onu işe karıştırdıklarını söyleyemez yine de. Ve şu cevabı alır büyük ittihatçıdan. Bu durumda kaçmak, saklanmak, suçu kabul etmektir. Katiyen olmaz. Suçsuz olduğu için kendini güvende hissetmektedir Kara Kemal. Ancak sonunda Abdülkerim onun adını kullanıldığını söylemek zorunda kalınca suçsuz olduğunu kanıtlayamayacağı için saklanmayı kabul eder. Böylece suçsuz olduğu halde neden saklanmak zorunda kaldığı okura anlatıldıktan sonra kaçış öyküsüne geçilir. Yazar romanın polisiye havasını da ihmal etmez hiç. Otomobille kaçarken izlenmemek için alınan önlemler, odacıya verilen görevler profesyonelcedir. Çünkü Abdülhamit döneminin hafiyeleriyle oynadıkları hırsız polis oyunundan ötürü hepsi deneyim kazanmış adamlardır. Kara Kemal saklanırken dışarıda olup bitenleri öğrenmek için kendine sadık 2-3 kişiden oluşan küçük bir haber alma örgütü kurar. Odacısı Hasibi eski komiserlerden katil Niyazi'ye yollar ve Kara Kemal'e verilecek haberleri kendisiyle temas kuracak olan Gurbet Hala'ya bildirmesini söyler. Kemal Tahir'in tarihsel bakımdan doğru olmadığı halde Kara Kemal ile Abdülkerim'i iki dost olarak birlikte kaçırmasının nedeni besbelli iki tür ittihatçı tipini bu çifte temsil ettirmek isteği. İttihat ve Terakki'nin fedailerinden Abdülkerim, eli ikide bir belindeki silaha giden, rahatlıkla cana kıyan cinsten, okumasını sevmeyen, Kara Kemal'in arada bir aptal oğlum dediği, düşünmeyi başkalarına bırakmış bir hareket adamı. Üstünde en çok durulan özelliği de kadına doymazlığı. Kara Kemal ise Abdülkerim'in tam tersi. Komitacılığa hiç inanmayan, kabadayılıktan nefret eden, cinsel konulardan hoşlanmayan, ömründe tabanca taşımamış, ağırbaşlı bir düşünce ve siyaset adamı. Aralarında ortak hiçbir yön olmayan bu iki adamın dostluğu garip karşılanabileceği için yazar bu ilişkiyi açıklamak ve savunmak zorunluluğunu duymuş. Kara Kemal, Emin Bey ile bir konuşmasında itaatçıların kabadayı, kıyıcı tipini hiç sevmediğini söyledikten sonra Abdülkerim'i kendisine içten bağlı olduğu için onların arasına katamadığını itiraf eder. Biricik dostudur belki de. Kaçakların saklandıkları ilk yer Abdülkerim ile ilişkisi olan Semra Hanım adında bir dulun konağıdır ve Kara Kemal'in dedektiflik rolü burada başlar. İzmir'de gerçek durumun ne olduğu bilinmiyor. Hükümet bir şeyler sezinlemiş mi, İstanbul'daki aramalar onunla mı ilgili, suikastçılar yakalanmış ise hükümetin tutumu ne olacak? Kara Kemal haftanın olaylarını içine düştüğü yeni durum açısından değerlendirmek için eski gazeteleri ister dikkatli okur ama işkillenilecek bir habere rastlamaz. Bu kez hükümetin muhaliflerine karşı tutumunun ne olabileceğini kestirmek için son yılın şimdiye kadar üstünde durmadığı önemli olaylarını aklından geçirir tek tek. Muhalefet, halkçıların iktidar gücünü kötüye kullanarak Rumların bıraktıkları gayrimenkulleri bölüştüklerini, kaçan Ermenilerden rüşvet aldıklarını ve türlü yollardan haksız çıkar sağladıklarını ileri sürmüş, soruşturma açılmasını istemiş ve halkçı kodamanları öfkelendirmişti. Şeyh Said isyanı patlak verince Takrir-i Sükun kanunu çıkarılmış, gazeteler susturulmuş, Terakkiperver Parti'nin bazı şubeleri kapatılmıştı. Sonra büyük inkılaplar adını taktıkları değişmeler sökün etmiş ve batılılaşma olağan sonucuna ulaşmıştı. Kara Kemal Bey düşüncesinin burasında hep böyle biraz kederli, gülümserken önce kaşlarını çattı, sonra yerinden kalkacakmış gibi davrandı. Asıl önemlisini unutmuştu. Bundan 26 gün önce 18 Mayıs'ta Şeyh Said isyanı yüzünden kurulan İstiklal Mahkemelerinin çalışma süresi 7 Mart 1927'ye kadar uzatılmış, bu karar başkaldırmanın bastırılmasından tam 13 ay 3 gün sonra alınmıştı. Daha önemlisi, kurulurken idam yetkisi tanınmamış olan Ankara İstiklal Mahkemesi'ne bu yetkinin verilmesiydi. Artık bu mahkeme 8 ay 7 gün sürece avukatsız adam yargılayacak, yargıtaysız margıtaysız adam asabilecekti. 27 günden beri bu kadar ürkütücü bir değişikliğin üstünde nasıl bir gafletle durmadığına şaşakaldı. Arkadaşlar iyi mi ettiler dersin adımızı bu işe karıştırmakla? Sakın büsbütün uykuda mı avlanacaktık? Sayfa 117-118. Kara Kemal'in kafasında yepyeni bir kuşku doğduğuna tanık oluyoruz. O ana kadar adı karıştırılmasaydı güvende olacağına inanırken, şimdi son aylardaki olayları gözden geçirince hükümetin daha geniş bir hazırlık içinde olduğu ve belki tüm muhalifleri susturmak ya da ortadan kaldırmak için fırsat aradığı kanısına varıyor. Kara Kemal'in üstün zekalı Sherlock Holmes ya da Monsieur Poirot gibi ünlü dedektifleri anımsatan yeteneklerine de değinilir romanda. En tehlikeli anlarda bile daima telaşsız ve serin kanlıdır. Sayfa 77. Zekasına ve aklına sonsuz güvenleri vardır yakınlarının. Abdülkerim de dile getirir bu güveni kendi kendine düşünürken. İş işten geçti dedi Kemal abi. Geçti mi gerçekten? Geçmiştir. Bilir bizim küçük efendimiz. Hiç yanılmaz. Sayfa 129. Gurbet hala Kara Kemal'in yetenekleri hakkında söylenenleri şaşkınlıkla dinler ve hayranlıkla sorar Kara Kemal'e. Gerçek mi? Bilebilir misin burada otururken Ankara'da, İzmir'de olup bitenleri? Sayfa 134. Ve görüldüğü gibi Kara Kemal Ankara ve İzmir'de olup bitenlerden kuşkulanmakta gecikmez ve suikast üzerine düşündükçe kafasında birinci öykü şekillenmeye başlar. Daha birkaç gün gazetelerden durumu izlemeyi sürdürür Semra Hanım'ın konağında. 15 Haziran tarihli Vakit gazetesinde Gazi'nin İzmir'e gidişiyle ilgili hiçbir habere rastlanmayışı, suikastin haber alınmış olduğuna yeni bir işarettir Kara Kemal'in gözünde. Nitekim 18 Haziran'da bir resmi tebliğ ile Gazi'ye suikast düzenlenmiş olduğu ve suikastçilerin yakalanmış oldukları halka duyurulur. Yazarın o günkü iktidarı yermek için yapıtta uyguladığı stratejide Gurbet Hala'ya da iş düşer. Gurbet Hala hükümete ver yansın eden sevgili bir karakterdir. Getirdiği haberler yalnız Kara Kemal ile ilgili değildir. Aynı zamanda okurun gözünde kıyıcı, zorba bir hükümet imgesi yaratmaya yarar. Söz gelimi Gurbet Hala'nın Niyazi'den aldığı haberlere göre suçlu suçsuz insanlar yakalanmakta, ortadan kaybolmakta, tekkelere, dergahlara saldırılmakta, insanlar dövülmekte, herkes korku ve dehşet içinde yaşamakta. Kısacası tam bir terör havası estirmekte hükümet. Öte yandan gerilim evresinde canlı tutmaya dikkat eder yazar. Takip günden güne sıkılaşmakta, çember daralmaktadır. Niyazi'den gelen haberlere bakılırsa sınırı aşmak için deniz yolundan yararlanmak hemen hemen olanaksız. Karadeniz, Ege, hatta Akdeniz kıyıları tutulmuş. Bütün tekneler aranıyor. Saklanacak ev bulmak da çok zor. Kara Kemal'in kurduğu ve yürüttüğü şirketlerin müdürleri, memurları tutuklanıyor. Birkaç gün öncesine kadar para ve insan bakımından sınırsız güce sahip görünen Kara Kemal Bey'in temel kaynaklarından yoksun bırakılmak istendiği anlaşılıyordu. Sayfa 144. Bir iki gün içinde gazetelerin yazdıkları ile durum daha da aydınlanır. Giritli Şevki, Gazi'nin öldürüleceğini siyasi polise ihbar etmiş ve suikast planını son dakikada öğrenen polisin başlattığı tutuklamalar, Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet gibi büyük paşalara ve İttihat ve Terakki kodamanlarına kadar uzanmıştır. Derken 27 Haziran'da Niyazi'den Kara Kemal'e ulaşan ve suikast işinin bilinmeyen bir yönünü aydınlatan yeni bir haberden, girişimin sanıldığı gibi son anda Giritli Şevki'nin ihbarı ile ortaya çıkmadığı, hükümetin aylardır bunu bildiği anlaşılır. Kemal Bey kuşkularında haklı çıkmıştır. Bu son haberin ışığında bu noktaya nasıl gelindiğini Abdülkerim'e açıklarken söylediklerinin özeti şudur. Gerçi Anadolu Savaşı'nı başarıya ulaştıran asker sivil kadronun çoğunluğu İttihatçıydı. Ama Gazi Paşa'nın takımı iktidarı aldı. İktidarda olan yıpranır. Halkçılar köklü reformlarla halka gidecek yerde eskisiyle idare etmeye kalkınca haksızlığı, hırsızlığı, kanunsuzluğu önleyemediler. Bu durumda muhalifler adım adım iktidara yaklaşırlar. İşte o zaman iktidar baskı rejiminde bulur çareyi. Şöyle sürdürür açıklamasını Kara Kemal. Bildiğim bugünkü ortamda demokrasi sökmeyecekti. Bunu anladılar. Şeyh Said isyanı bahane oldu. Takriri sükun kanunu çıktı. İstiklal mahkemeleri kuruldu. İsyan mıntıkasındaki mahkemeyi hadi zorunlu sayalım, Ankara'daki neden gerekli olsun? Terakkiperver Parti'yi kapattılar. Geçenlerde Ankara İstiklal Mahkemesi'ne yargıtaysız adam asmak hakkı tanıdılar. Bir takım haksız kazanç dedikoduları almış yürümüştü. Partileri kapatılan muhalif mebuslar meclis açılınca üstlerine çullanacaktı. Bunu meclis açılmadan önlemek gerekti. İstanbul gazetecilerini neden Elaziz İstiklal Mahkemesi'ne gönderdiler de Ankara İstiklal Mahkemesi'ne vermediler? Çünkü o zaman Ankara Mahkemesi'nin adam asma yetkisi yoktu. Maksat da gazetecileri yıldırmaktı. Çok önceden bilindiği, izlendiği anlaşılan bu suikast teşebbüsü de ekmeklerine yağ sürdü. Başından beri beni şaşırtan nedir bilir misin? Kollayarak ilerlemeleri. Önce terakkiperverlerden birkaç mebusun canını yakmak düşünüldü sanırım. Orduyu tedirgin etmek istenmedi. Sonra görüldü ki şartlar uygun. Kanyaktan içti, hiç telaşsız sigara yaktı. Bir taşla iki değil, üç kuş vuracaklar gibime gelir. Muhalif mebusların gürültüsünü, paşaların ordudaki nüfuzunu, ittihatçılığın kökünü hep birden kazıyacaklar. Sayfa 154-155. Kara Kemal'in suikast işini aydınlatma ve asıl suçluyu bulma yolunda olayları yorumlarken vardığı sonuç şimdilik budur işte. Hükümet kendi açıklamasına göre durumu son anda öğrenmiştir. Oysa Kara Kemal'e göre gerçekte daha önce haber aldığı suikast düzenlenmesinden yararlanmayı düşünmüş ve suikastçileri onlara sezdirmeden kullanmıştır. Takip işi daha da sıkılanınca kaçaklar konağı bırakır ve kadın kılığında Semra Hanım'ın Belgrad ormanlarına yakın çiftliğine geçerler. Çiftlikte geçirdikleri süre metinde 70 sayfa kadar tutar ama bunun büyük bir kısmı Abdülkerim'in yeni bir çapkınlık serüvenine ayrılmıştır. Bir gün baskına uğrarlar çiftlikte ama emniyet kuvvetleri tarafından değil. Bu iki iddiatçıyı yakalatana verecek ödülü kapmak isteyen bir tüccar ve bir jandarma çavuşu tarafından. Baskını ilişki kurduğu bir kadından son dakikada öğrenen Abdülkerim çarpışmada tüccarı öldürür ve Kemal abisiyle kaçar. Sonradan öğrendiğimize göre 2-3 gün ormanda kömür yakıcı Temel Usta'nın yanında saklanmışlar ve buldukları bir kişilik yere Kara Kemal Abdülkerim'i yollamıştır. Kara Kemal'in sığındığı son yer çocukluk arkadaşı Emin Bey'in evidir. Daha önce olduğu gibi iki öykü burada da bir arada yürütülür. İkinci öyküdeki çember daraldıkça daralır, alınan önlemler arttıkça artar. Artık bakkal çakkal dahi tembihlidir. Şüpheli alışverişleri ihbar etmeleri istenir ve Kara Kemal ile Abdülkerim'i saklayanların ağır cezalara çarptırılacakları halka duyurulur. İngiliz elçiliğine sığınma talebinin de reddedilmesi ile son umudunu da yitiren Kara Kemal, nihayet polisin eve yaptığı baskında tabanca ile vurur kendini. Emin Bey'in evinde 2-3 gün kalmış olması lazım. Birinci öykünün son aşamasına da burada varılır ve deyiş yerinde ise cinayetin esrarı çözülür. Ölümünden bir gün önce Kara Kemal, Emin Bey ile yaptığı bir sohbet sırasında Emin Bey'in kimden geldi bu suikast tasarısı sorusuna cevap verirken suikast fikrinin her zaman serserilerden, dengesizlerden geldiğini söyledikten sonra der ki